Mustafa Kemal Şam'a 5 Şubat 1905'te tayin edilmişti. Hemen gitmeliydim. Deniz yoluyla Beyrut'a varınca arkadaşlarıyla buluştum. Beyrut, İstanbul gibi, İzmir ve Selanik gibi Hristiyan ve yabancılı olduğu için yaşanabilecek 4 Osmanlı şehrinden biriydi. Tanzimat'tan beri Hristiyanlar şeriatçı idare baskısından kurtulduklarından tam bir batılı ömür sürüyorlardı. Şam'da 30. Süvari Alayı'na verilen Mustafa Kemal, görevinde ve hizmetlerinde rahattı. Daima güzel giyindiği üniforması içinde gururlu ve şerefliydi. Askerine örnek bir eğitim veriyordu. Ancak Şam, taassubun hükmü altındaki bütün şark şehirleri gibi bir hayat zindanıdır. İnsan işinden çıkınca birkaç kişiyle buluşup içmekten başka bir şey yapamaz. Mustafa Kemal de askerliğini kıtasında bırakıp evine doğru yola çıkınca akşam ezanıyla beraber sönen, tünenmiş kümesler hüznü bağlayan şehir, ışıksız, sessiz, gurbetin bütün acılarını duyuran bir hapse dönmüştür. Bu ölü toplumu dürtmek, sarsmak, parçalamak, evleri boşaltmak, sokakları şarkılar, gülüşler ve şenlikler içine boğmak ister. Kalebent toplumun zindanında omuzları üstüne çöken baskıdan silkinmek ister. Bir akşam yine evine dönüyordu. Bir sokaktan geçerken kulağına mızıka sesi geldi. Ses gelen tarafa doğru yürüdü. Bu, pencereleri kağıtla kapanmış bir kahveydi. Kapısını hafifçe araladı. Hicaz demiryolunu çalışan İtalyan işçileri, karıları ve kızlarıyla mandolin çalıyorlar, türkü söylüyorlar, şarap içiyor ve oynuyorlardı. Hepsi işçi kılığındaydılar. Derin bir iç çekişiyle baktım. Hayat, bu kağıtla örtülü pencerelerin arkasında lamba isi ve tütün dumanı arasından güç seçilen bu insanların neşesindeydi. Hemen girip içlerine katılacaktım. Ama bir giydiklerine bir kalabalığa baktım. Yapamadım. Ertesi gün bir işçi kıyafeti alarak ara sıra bu kahveye gelmeyi, onların eğlence ve şarkılarından canlanmayı adet edindim. Mustafa Kemal'e göre de her şey hürriyete kavuşmaya bağlıydı. Askerlik görevini yapmakla beraber bir yandan da siyasi çalışmalara ve telkinlere başlamıştı. Bir gün 3 subay Hamidiye çarşısına gitmişlerdi. İçine ancak 2-3 kişi sığabilecek bir dükkanın önüne geldiler. 3 subaydan biri Mustafa Kemal, biri Havran hareketlerini idare eden komutan. Mustafa Kemal arkadaşının ayağında çizme pantolonu, fakat altında çizme değildi, adi pabuç gördü. Kıyafet, düzen ve temizliğinde pek titiz olan Mustafa Kemal, arkadaşına bunun sebebini sordu. Arkadaşı, "Başka pantolonum kalmadı," dedi. İşte bu subay, çalmayan subaydı. Dükkanın içinden nalınlı bir adam, kendilerini kepengin önüne koyduğu iskemlelerde biraz oturmaya davet etti. Türkçe konuşuyorlardı. Mustafa Kemal merak edip dükkana girince masanın üstünde Fransızca, sosyoloji, felsefe ve tıp kitapları görür. Biraz sonra anlaşılır ki bu tüccar tıp okulunda hürriyetçilik telkinleri yaptığı için Şam'a sürülmüştür. Bir gece Mustafa Kemal 3 arkadaşıyla bu tüccarın, ki bu tüccar daha sonra Cumhuriyet Millet Meclislerinde uzun müddet bulunan Çorum Milletvekili Mustafa Cantekin'dir, evine giderler. Şam'ın çıkmaz karanlık bir sokağı. Tüccar konuşma arasında "İhtilal yapmalı, inkılap yapmalı," diyordu. Biraz sonra daha da açılmış, "Ben tıbbiyenin son sınıfında bu ülkü peşinde olduğum için hapiste yattım. Buraya sürüldüm. Çok değerli arkadaşlarımız vardır. İnkılap yapmalıyız." Hepsi inkılap uğruna ölmekten söz ederken Mustafa Kemal, "Mesele ölmekte değil, ölmeden idealimizi gerçekleştirmektedir," diyordu. Cemiyetin bir kolu Beyrut'ta açılmıştı. Arkadaşları her gittikleri yerde cemiyetin gelişmesini sağlayacaklardı. En fazla önem verdiği Makedonya'ydı. Şam, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı üzerinde de etkili olmuştur. Görevi süvari alayında eğitimle uğraşmaktı. Komutan, alaylı denen, okul görmemiş, subaylıktan yetişmeydi. Mesleğine pek düşkün olduğu için Mustafa Kemal kendini iyice görevine verdi. Kıtasının eğitiminde kazandığı başarı ile Şam'da bulunan küçük büyük rütbeli askerler arasında tanındı. Havran, Suriye vilayetinin bir sancağıydı. bu sancaktaki Dürzüler sık sık devlete karşı ayaklanırlardı. Yüzbaşı Mustafa Kemal de arkadaşlarıyla birlikte bastırma hareketlerine katılarak ilk ateş vaftizini geçirmiş olacaktı. Onun için amaç çalışmak ve başarmaktı. Halbuki bu ayaklanmalar bir takım kimseler için soygun fırsatı sayılıyordu. Yüzbaşı Mustafa Kemal anlamıştı ki, Havran'da sık sık mesele çıkmasını isteyenler ve hazırlayanlar bu vurgunculardır. Bir gün oraya gene kuvvet gönderileceğini haber aldım. İki odalı basit bir evde oturan Mustafa Kemal'e arkadaşı gelerek, haberin var mı? Gitmek üzere denmişti. Kim? Nereye? Bizim staj yaptığımız alay Havran'a. Yüzbaşı Mustafa Kemal atına bindi. Önce staj yaptı 30. Süvari Alayı Komutanı'nın yanına gitti. Alayım emir aldığı için Havran'a gidecekmiş. Bu alayda ben de bölük komutanıyım. Benim de beraber gitmem gerekmez mi? Diye sordu. Siz staj yapıyorsunuz. Bölüğünüzün asıl komutanı başkasıdır. Hem siz kurmaysınız. Böyle işlere gelemezsiniz. Onun için rahat kalırsınız diye düşündüm. Maaşınızı gene alacaksınız. Mustafa Kemal ordu marşaline giderek alay komutanını şikayet etmek istedi. Mareşal bir subayın kendine kadar gelişindeki küstahlığa şaşarak yanına bile uğratmadı. Mustafa Kemal ben giderim dedi ve alayına katılmaya gitti. Kıtalar o akşam Şemskin'de çadırlı ordugaha son neferine kadar yerleşti. Yalnız Mustafa Kemal ve yanına aldığı stajyer arkadaşı açıkta kaldılar. Nihayet bir nefer çadırında yer bulabildiler. Havran'da görev yapacak olanlardan tecrübeli bir subay kendisine dedi ki, görüyorsunuz, size komutanlık vermeyecekler. Bunun sebebi vardır. Ben özel bir görevle geldim. Eğer kimseye söylemeyeceğinize dair namus sözü verirseniz bizimle beraber olursunuz. Mustafa Kemal hiç olmazsa neler olup bittiğini anlamak için adama söz verdi. Hemen ertesi gün anlar ki Havran bir takım bölgede ayrılarak her bölgeye bir kuvvet sokulmuştur. Ve bu kuvvetin yapacağı halkı soymaktır. Havran halkı bir veya iki gümüş mecidiye, bir veya birkaç altın lira vererek kendilerini kurtarabiliyorlardı. O vakit orada bulunan subaylar ikiye ayrıldılar. Soymak için birleşenler ve bunların karşısında olanlar. Mustafa Kemal tabii ki ikincilerin başındaydı. Mustafa Kemal Çerkezlerin oturduğu Kunaytıran'ın yanındaki ordugahtaydı. Bir gün şu haber geldi. Asiler ordugaha basacaklar ve herkesi öldürecekler. Doğru muydu? Yoksa Ora halkını soymak için bir bahane miydi? Mustafa Kemal hemen karar verdi. Yanına bir arkadaşı ile bir de emir neferi alarak batıya doğru yola çıktı. Bir ara bir tepeye geldiler. Atlardan indiler. Mustafa Kemal tepenin üstünden durumu gözden geçirdi. Gece vakti baskın yapabilecek bir topluluk gördü. Tam o sırada karşıdakiler de Mustafa Kemal'i seçerek atlı kuvvetleriyle hücuma geçtiler. Mustafa Kemal soğuk kalanını bozmayarak arkadaşına "Atına bin arkamdan gel." dedi. Hücum edenleri şaşırtıcı zikzaklar yaparak dört nala ordugaha döndüler. Mustafa Kemal düşmanın durumunun ne olduğunu anlattı. Artık onun sözünü dinliyorlardı. Söylediklerine göre tedbir aldılar. Baskın olmadı. Bir gün Kunaytıra doğusunda bir köye gitti. Çerkezler onu ve yanındakileri soygunculardan sanarak iyi karşılamadılar. Bir müddet sonra anladılar ki bunlar dertlerini dinlemeye, kendilerine iyilik etmeye gelmişler. Hemen açıldılar. Köy ileri gelenlerinden biri dedi ki, "Siz ne derseniz yaparız. Fakat bizi ezen devletin istediğini yapmayız." Bir günde bu köye hücum eden bir kolası ile kuvvetlerini köylüler kuşatmışlar, öldürmek üzereydiler. Mustafa Kemal biraz arkadaydı. Tam vaktinde yetişti. Köylüler etrafını alıp kolağısını ona bağışladılar. Kıta başındakiler yine hayli para vurmuşlardı. Ona da bir pay vermek istiyorlardı. Onun içinse ya şerefle gelecek zamanlara doğru gitmek yahut o yaşta lekelenmek vardı. Menfaat karşısında küçülenlerden büyük adam yetişmez. Doyum payı alıp almamakta kararsız bir arkadaşına sordum. Bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının mı? Elbette yarının. Öyleyse elbette pay alamazsın. Gene bir gün kendiliğinden yatışan bir olay üzerine zafer havadisi uydurmak isteyen jandarma komutanına "Fakat onları biz püskürtmedik. Kendileri geldiler, kendileri gittiler." demesi üzerine jandarma komutanı "Sen henüz cahilsin. Padişahımızı anlamamışsın." dedi. "Ben cahil olabilirim ama padişahımız cahil olmamalıdır. Sizlerin de ne olduklarınızı bilmelidir." demiştim.